أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ı, dedeleri ve nineleri 4. bölüm ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Abdülmuttalip dedeyi anlatmaya çalışıyorduk. Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi. Kaldığımız yerden hayırlara vesile olması dileğiyle devam edelim efendim. Geçen haftalarda ifade ettiğim gibi biz Abdülmuttalip diye sadece Abdülmuttalip ismini kullanmak yerine dedeyi ekleyerek Abdülmuttalip dede şeklinde ifade ediyoruz. Bunu ilk kez dinleyenlere buradan hatırlatayım, söylemiş olayım. Efendim, Abdülmuttalip dedenin evliliği hakkında önceki derslerde kısa bilgi vermiştik. Ancak bunlarla ne zaman, nasıl evlendi, neler oldu çok fazla ayrıntı yok. Ama kaynaklarımızda Fatıma, Nuteyle, Hale, Safiye, Lubna, Mumenna adıyla efendim bu hanımlarla evli olduğunu biliyoruz. Bunlar içerisinde Fatıma binti Amr, Peygamber Aleyhisselam'ın öz ninesi bu. Şimdi efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın baba tarafından ninesi, yani Abdülmuttalib'in 6 hanımından biri olan Fatıma binti Ais. Şimdi bunun altını çiziyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın baba tarafından dedesi Abdülmuttalip, ninesi Fatıma binti Amr. Bu kadarını bilelim. Amr da olsun. Fatıma binti Amr bin Ais'i de ekliyorum ama Fatıma binti Amr yeter. Biz artık bundan sonra Fatıma binti Amr demeyeceğiz. Fatıma nine diyeceğiz. Resulullah'ın ninesi bizim de ninemiz mesabesinde olduğu için. Fatıma nineyi diğer hanımlardan ayıran en temel özellik hepinizin bildiği ve şu anda ifade ettiğim gibi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'ın annesi olması itibariyledir. Mekke'de doğup ve yine Mekke'de vefat etmiş olan Fatıma nine Amr bin Ayz bin İmran ile Sahra binti Abd'ın kızı. Size bu isimler lazım değil ama ben buradan telaffuz edeyim. Yani Fatıma ninenin de annesini babasını söylemiş olduk. Efendim Vehb ile Ebu Vehb adlı iki kardeşinin olduğunu da söyleyelim. Efendim başka hakkında malumat yok gibi duruyor. Fatıma ninenin sadece Abdülmuttalip dede ile evliliği kaynaklara geçmiştir. Ya tek evlilik yapmıştır, o da budur. Muhtemelen ben de böyle düşünüyorum. Sesinden böyle paylaşıyorum. Fatıma ninenin Abdülmuttalip dede ile evliliğinde 4 oğlu, 5 kızı, toplam 9 çocuğu dünyaya geliyor efendim. Şimdi isimleri söyleyeyim bakalım hangilerini tanıyorsunuz. Abdullah, Ebu Talip, Zübeyir, Abdülkabe. Bunlar oğulları. Abdullah Resulullah'ın babası. Ebu Talib'i tanıyorsunuz. Zübeyir Peygamber Aleyhisselam'ın çocukluğuna, gençliğine yetişecek ama İslam'a yetişemeyecek. Abdülkabe ise o zaten hiç yetişemeyecek. Bunları inşallah amcaları kısmında göreceğiz. Ummu Hakim Beyza, Atike, Berre, Umeyme, Erva adlı efendim 5 de kızı var. E şimdi Aleyhisselam'ın 6 halası var zaten. 6 halanın 5'i öz hala. Bir tanesi diğerlerinden. Bunları da inşallah geniş bir şekilde halaları ve enişteleri kısmında çocuklarıyla beraber sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ninesi olan bu Bahtiyar Hanım ile Peygamberimiz arasında yaşanmış, kaynaklara geçen bir hikaye yoktur maalesef. Yoktur ya da yoktur demekle beraber şöyle de ekleyeyim. Yoktur tabii ki de ve yine ekleyeyim ya da biz bulamadık diyeyim. Yani yok. Peygamberimizde yani nine torun arasında ben şimdi dedelerini ve ninelerini istiyorum. Peygamberimizin çocukluğunu değil, dedelerini ve ninelerini. Yani dededen toruna bakış, nineden toruna bakış. Dedeyle ilgili gene gelecek. Ama şu anda nineyi de bir araya koyduk, bunu da tanıyalım diye. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ninesiyle nasıl bir iletişim içinde olduğunu bilmiyoruz. İleride öteki nine de gelecek, onu da söyleyeceğim. Ama bütün bunların yanında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 6-8 yaş arasında 2 yıl Abdülmuttalip dedesinin yanında kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Onun ihtimamıyla yetiştiği rivayeti var Resulullah Aleyhisselam'ın. Kaynaklarda şöyle bir cümle görüyorum ben. Dedesi ve ninesi de torunlarına çok düşkündüler. Dedesi de ninesi de torunlarına çok düşkündüler. Bu ifade onun ninesini gördüğünü ve onunla belki bir sürede olsa beraber bulunduğunu düşündürmektedir. Düşünüyorum ben ama burada kalkıp da işte şöyle davrandı, böyle söyledi gibi bir ifade kullanamıyorum. Nine ile torun arasındaki diyalog. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dünyasında birçok Fatıma vardır biliyorsunuz. Fatımalarınla ilgili ifadesi var. Canından bir parça olarak gördüğü sevgili kız Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed, Hazreti Hatice'nin annesi Fatıma bunlardan birkaçı. Belki bundan dolayıdır ki bazı kaynaklar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Uhud Savaşı günü savaş meydanında şöyle bir sözü haykırdığı rivayet edilir. Haykırıyor Aleyhisselam Uhud meydanına. Fatımaların oğluyum ben. Böyle bir haykırış var mübareğin. Fatımaların oğluyum ben. Allahu alem. Bu Fatımalara burada bir gönderme yaptığını görüyoruz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nineleri hakkında pek malumat yoktur dedik. Kaldı ki öz ninesi hakkında bile ancak bu kadar malumat elde edebildik. Fatıma ninenin ne zaman vefat ettiğine ilişkin bir malumat da yok kıymetli dinleyenlerim. Mekke'de doğup yine Mekke'de vefat ettiği tahmin edilmektedir. Resulullah Aleyhisselam'ın Fatıma ninesiyle iletişimi, ilişkisi, neler yaşadığına ilişkin elimizde başka bir şey yok efendim. Abdülmuttalip dedenin kendi hanımlarıyla nasıl bir iletişim ve uyum içinde olduğunu bilmiyoruz. Bir de bunu da ifade edeyim. Çünkü dedeyi anlatıyoruz. Toruna şimdi gireceğiz. Ama ondan önce birkaç cümle kullanmak istedim. Yani dede hanımlarla nasıl geçiniyor? Bu konuda elimizde pek bir rivayet yok. Yani bilmiyoruz. Kaynaklarımızda rivayet olmadığı için yani dedenin müşfik yani yumuşak, şefkatli olduğunu biliyoruz. Mekke'nin reisi olması nedeniyle daha ziyade idarecilik ve yöneticilik yönü öne çıktığı için olsa gerek çocukları ile de nasıl bir iletişim içinde olduğu pek fazla bilinmiyor. Bunun yanında sevilen, sayılan bir baba ve yine hürmet duyulan bir dede olduğu biliniyor. Abdülmuttalip dedenin olduğu gibi annesi başta olmak üzere bütün insanlığın en güzeli Mekke'de 20 Nisan 571 yılında pazartesi gecesi sabaha doğru dünyamızı şereflendirdi. Bildiğiniz gibi o günler Hicri 12 Rabiülevvel idi. Şimdi artık bundan sonra hadiseler dede torun dede gelin ilişkileri etrafında gidecek. İleride annesini babasını sizlerle paylaşırken bu kısım biraz tekrar edilecek. Çünkü aynı sahneler dede de var, anne de var. Abdülmuttalip dede Kabe'nin yanında Hicr kısmında oğullarından biri olan Ebu Talip ile oturuyordu. Yanında önde gelen bazı kimseler de var. Orada otursa bile aklı sevgili gelini Amine'de. Niçin? Amine, hamileydi, doğum yapacak. Mekke'nin en önde gelen sağlıkçılarını yanında yine en önde gelen ebeyi de oraya göndermişti. Büyük bir merakla müjdeyi bekliyor. Bu kısım kaynaklarda var efendim. Abdülmuttalip dede sevgili torunu için efendim yani bu sağlıkla ilgili kişiler bunlar çok eskiye dayanan bir tarihtir sağlık tarihi. Bugün işte doktor diyoruz, hemşire diyoruz, ebe diyoruz, farklı ifadeler kullanıyoruz ama daha ziyade tarih boyunca şifacılar, şifacı ifadesi meşhurdur. O yüzden kaynaklarda şöyle ifade geçiyor. Şifacıları ve ebeyi. Şifacıları ve ebeyi. Efendim oraya gönderdi diye kaynaklarda geçiyor. Biz inşallah bu konuda yani yeri geldikçe bir şeyler söylerken bazı eksikleri de düzeltmeye çalışacağız. Onlardan birini şu anda ifade ediyorum. Böyle bir hataya düşülüyor, üzülerek belirteyim. Dedenin gelinine, bütün gelinlere muamelesi iyidir ama Amine Hanım'a duruşu biraz farklı. Çünkü oğlu öldü, Abdullah. Daha önce gördük bunu işte, önceki haftada. Gelini kaldı, hamileydi. Ona özel ihtimam gösteriyor Abdülmuttalip dede. O yüzden en önde gelen şifacıları, bugün biz sağlıkçılar diyoruz efendim. Bir de özellikle ebeyi. Ebe ifadesi de o gün yani ebe deyimi şifacı içinde kullanılıyordu. Şimdi bazı dinleyenler o gün ebe var mıydı, doktor var mıydı gibi akıllarına takılmasın diye böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Bir merakla müjdeciyi beklerken beklediği sesi duyuyor. Müjde, müjde, müjdeler olsun ey Abdülmuttalip. Dünya güzeli bir torunun oldu. Amine Hanım müjdeciyi gönderiyor doğumdan sonra. Müjde sesiyle yerinden fırlayan Abdülmuttalip dede artan bir merakla tabii oturuyordu orada efendim bekliyor. Artan bir merakla gelen müjdeciye bakmaya başladı. Müjdeci nefes nefese kalmış. Yanına geldiğinde aynı müjdeyi yine nefes nefese tekrarladı. Şimdi burada güzel bir ifade. Oo, çok sevindim, çok mutlu oldum. Yok. Bütün dedelere burada gönderme yapıyorum. Bütün babalara gönderme yapıyorum. Bir doğum olduğunda çocuktan önce, doğandan önce doğulan sorulacak. Doğandan önce doğulan sorulacak. Burada Abdülmuttalip dede İlk önce sevgili gelininin sağlık durumunu soruyor. Bunlar aslında konuşmaları var da uzamasın diye almıyorum buraya. Var kaynaklarda bunları görüyoruz. O da işte müjdeci yani bir adam geliyor sonuçta. Bunlar dışarıda bekliyorlar. İçeriden işte doğum olduktan sonra çocuk da anne de sağlıklı. Hemen Amine anne doğum yaptığı halde dikkat edin bunu anne kısmından göreceğiz orada. Doğum yaptığı halde yani ben kendim işte yeni doğum yaptım bazı sıkıntılarım var işte acı çekiyorum vesaire demiyor. Merakla bekleyen kayınpederi de haber gönderiyor. Onu burada bu kadar söylemiş olayım. Yani aile içerisinde bir uyum, bir beraberlik, birliktelik olması için her iki tarafında yapmaları gerekeni yapmaları lazım. Ben çok böyle şey yaparım. Hastanede şurada burada doğumlar olur. Siz de gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Herkes çocuk nasıl? Çocuk nasıl? Başlarım çocuğa. Ya önce anneyi bir sor. Anne nasıl? Anneyi sormak gerekiyor. Bu aklımıza gelmiyor. Bu sohbet vesilesiyle buradan haykırarak söylüyorum. Bu radyo programında. Böyle bir doğum hadisesi duyduğunuzda çocuktan önce anneyi sorun. Allah'tan korkun. Önce anneyi sorun. Sevgili gelinin sağlık durumunu soruyor. Hem gelinin ve hem de torunun iyi olduğunu öğrenince çok seviniyor ve müjdeciye o anda üstünde ne varsa para mara bir şeyler veriyor. Zaten merakla beklediği için hiç zaman geçirmeden oğlu Ebu Talib ile beraber sevgili gelinin evine yöneliyor. Abdülmuttalip dede. Kapı önünde durup içeri doğru seslenerek müsait olup olmadıklarını soruyor. Bakın tekrar söyleyeyim burada. Peygamberimiz daha yeni doğuyor. Yani henüz İslam yok. Bazı siyer yazarları, kitapları işte o dönemi anlatırken ahlak yoktu, edep yoktu, insanlık yoktu, insanlar vahşileşmişti falan şöyle böyle derler. Bakın daha ortada din yok, bunlar putperest toplum. Dede geliyor, bu kadar ilgileniyor, bunlar medeni insanlar. İlgileniyor, evin önüne geliyor, sürekli girip çıktığı ev, kendi oğlunun evi. Şimdi doğum yaptı, şimdi ev koş tek oda değil yani. Genişçe bir ev ya sonuçta. Ama kapının önüne geliyor, pat diye içeri girmiyor. Orada duruyor, müsait olup olmadıklarını soruyor. Bu aynı zamanda dönemin eve, mahremiyete dikkati ne kadar hassas durdukları noktasında ara cümle olarak ifade etmiş oldum. Neticede içeriden müsait oldukları haberi gelince oğlu Ebu Talib ile beraber içeri giriyor. Sevgili oğlu, Abdullah'ın emaneti olan sevgili yerini Amine Hanım yattığı yerden topalan kalkmaya çalışıyor. O da öyle doğum yaptım diye öyle uzanıp durmayacak orada, toparlanacak. Toparlanmaya çalışıyor. Dede de kalk kızım otur bakalım diye öyle sert bakmayacak. Hemen müdahale edecek. Yat kızım yat. Çünkü onu kaldırmaması gerekiyor. Yatması lazım, dinlenmesi lazım. Dede müdahale ediyor. Bunlar tekrar söyleyeyim daha İslam yok. Daha peygamber bebek daha görmediler. Sevgili gelininden sevgili torunun olan Abdülmuttalip dede çok mutlu oluyor. Ben burada şunları atladım. Gelinden konuşmaları var. Her kaynakta olmadığı için bazı son dönem kaynaklarında olduğu için yanlış yaparım diye onları buraya almadım. Daha yeni doğmuş olmasına rağmen sevgili dedesine bile gülümseyen Nur bebek dedeyi bambaşka bir havaya soktu. Şimdi peygamberimizden artık bundan sonra bahsedeceğiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye ifade etmeyelim diye Nur bebek, Gül bebek, efendim nurlar nuru, güller gülü, canlar canı, varlık nuru gibi ifadeleri kullanacağım. Burada ifade edeyim. Çünkü işte konuşmalarda birçok yerde sürekli artık isim geçecek. Yani biz şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın dedesini görüyoruz. Yani Resulullah'tan dolayı dedeyi görüyoruz. Şimdi Resulullah devreye girdi. %50'yi çekti kendine. Anlatımlarımızın artık bundan sonrası %50'si Aleyhisselam'dır. Konu dede ama kimin dedesi? Nur bebeğin dedesi. O yüzden o nuru sürekli öncelleyeceğiz. Bebekleri kucağınıza aldığınızda görürsünüz zaten kıymetli dinleyenlerim. Bebeklerde çok farklı bir masumiyet vardır. Çok tatlı bakışları vardır. Işıl ışıl gözleri nur saçıyordu mübareği. Resulullah bu tabii. Önce göz teması ile bir anda yüreği yerinden oynar gibi oldu. Göz teması karşılıklı iletişim kurmanın en çarpıcı yönüdür. Göz teması. Bakarsın göz göze gelirsin ve gözler, önce gözler konuşur. Biri dede, biri torun yeni doğmuş ve göz teması ile yüreği yeniden oynadı gibi. Nur, nur yumağı o tatlı bakışlarla sevgili dedesine nur yüklüyordu adeta. Şimdi bir de kucağına aldığında ten temasıyla bir başka havaya girdi. Efendim burada üçüncü temasımız yoktu. Dördüncü temas. Önce göz teması, sonra ten teması, şimdi de ses teması. Çocuk henüz küçük. Dede konuşuyor, torun dinliyor. Yani bebek. O yüzden İnsanlar arası iletişimde bunlar üçü hep öne çıkar. Dört de var. Beş, altıya da çıkarıyoruz bunları biz. Öne çıkar. Yani bakış, efendim, dokunuş çok etkili. Bakış ve dokunuş. Söz ondan sonradır. Ten teması insanı bir başka havaya sokar. Seven insanın sevdiğine dokunmasıdır bu. Seven insanın sevdiğine dokunması iki tarafa da bir muhabbet yükler. Öyle ki bu eşsiz tadı ifade etmek için kelime bulunmaz. Dede de bunları yaşıyor. Allah şahittir ki ey Amine, bu benim torunum herhangi bir çocuk değil. Bunun şanı, şerefi bütün dünyayı tutacaktır. Bu ifade neredeyse bütün kaynaklarda var. Ancak torunum yerine hep oğlum geçer. Torunum yerine hep oğlum geçer. O yüzden ben burada şimdi okuyucu, dinleyici, yani bu kitap olunca dinleyici olacak. Efendim, oğlum deyince takılmasınlar, ne demek şaşırmasınlar diye torunum ifadesini kullandım. Ama daha ziyade dede sürekli oğlum der. Bu benim oğlum, herhangi bir çocuk değildir. Bunun şanı, şerefi bütün dünyayı tutacaktır. Aklınıza gelir, hocam nereden biliyor? Konuşana değil, konuşturana bakacaksınız. Konuşana değil, konuşturana bakacaksınız. Allah onu konuşturuyor. Daha doğmadan önce babası ölmüş olan sevgili torununu bağrına basan dede, bir yandan da sevgili gelinine teşekkür ediyor. Sonra da yapması gerekeni yapmak için sevgili torunu kucağında olduğu halde sevgili gelinden müsaade istiyor. Bakın, burada ben tekrar söyleyeyim, toplumun aile yapısının İslam öncesi duruşu da aynı zamanda görürüz burada. Yani sürekli böyle İslam öncesi onların düştükleri uçurumu anlatırken böyle vahşi toplum gibi anlatmak yanlıştır. Ey sevgili kızım, müsaade eder misin ki bunu Kabe'nin yanına götürerek torunum kucağımda olduğu halde onun için Allah'a dua edeyim? Yani dede ve Mekke lideri bu adam. Gelinden müsaade istiyor. Normalde olması gereken bu. Ama bu bile bize birçok şeyi önümüze koyar. Sen onun dedesisin. Yani babasından sonra babası sayılırsın. Nasıl uygunsa öyle yap. Amine Hanım da sıradan bir kadın değil. Benim peygamberimin annesidir. O yüzden ona sıra geldiği zaman annesine, anneler annesi Amine anne diyeceğiz. Amine Hanım burada öyle Amine anne diyeceğiz inşallah oraya sıra geldiği zaman. Nurlar nurunu dışarı çıkaracak kadar güzelce sarıp sarmaladılar. Tekrar kucağına aldığı sevgili torununu sımsıkı bağrına basan dede evden çıkıyor. Amine Hanım'ın doğum yaptığını duyanların bir kısmı da evin yanına gelmişler. Kucağında yeni doğmuş torunuyla çıkan dedeyi görünce her biri ayrı ayrı tebrik etmeye başladı. Abdülmuttalip dede bir yandan tebrikleri kabul ediyor, bir yandan da Kabe'ye doğru yürüyor. Gelenler ona katılıyorlar. Yol boyu karşılaşanlar, efendim, bütün herkes tebrik ediyor. O da her birine teşekkür ederek torunuyla beraber Kabe'nin yanına varıyor. Kabe bu kutlu eve yakındı zaten. Abdülmuttalip dede sevgili torunu kucağında olduğu halde Kabe'nin yanında Allah'a dua etti. Sevgili torunu için hayırlar diledi. Şimdi efendim, bazı kaynaklarda bu dualar var. Ben burada dedenin duruşunu daha çok ortaya koymak için, dede torun ilişkilerini, kayınpeder gelin ilişkilerini ortaya koymak için o rivayetleri burada kısa geçiyorum. Hemen erkence bir rivayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Oğlu Ebu Talib'e dönüyor. Benim bu torunum, benim oğlumun oğlu olup benim de oğlum gibidir. Muhakkak ki bu oğlumun hal ve şanı yüce olacaktır. Oğlumun bu emaneti benim de sana emanetimdir. Sürekli yanında bulunup üzerine kol kanat gereceğin emanetimdir bu. Sakın gözünü sevgili torunumdan ayırmayasın. Yavrucak sıcakta bunalmasın. Ben biraz daha dua edip geleceğim. Şimdi alıp annesine götür, aman dikkat et. Şimdi gerçekten erken bir ifade bu. Daha orada söylüyor. Ve Ebu Talib'in ileride Resulullah Aleyhisselam'a ne kadar kol kanat gerdiğini hepiniz zaten biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Yani Abdülmuttalip dede gerçekten burada çok büyük bir mesaj veriyor bize. Bir yandan işte gelinine karşı olan o yakın duruşu, arkasından torununu kucağına aldığındaki ondan aldığı enerji, hemen ardından onu Kabe'ye götürüp dua etmesi, ardından da daha kucağında olduğu halde Ebu Talib'e böyle vasiyette bulunması, üzerinde durulması gereken önemli bir mesajdır diye düşünüyorum kıymetli dinleyenler.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, Abdülmuttalip dede sevgili torunu, sevgili oğlu Ebu Talib'in kucağına veriyor. Sevgili yeğeni kucaklayan Ebu Talib sımsıkı bağrına basarak evin yolunu tutuyor. Bir süre sonra tekrar eve dönen Abdülmuttalip dede sevgili gelinine dönüyor. Abdülmuttalip dede sevgili gelinine dönüyor. Ne diyor burada? Ona dikkat edeceğiz. Burada oldukça düşündürücü bir şey görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Dönüyor gelinine. Ey Amine! Bu nur parçasına ne isim vermeyi düşünüyorsun? Ey Amine! Bu nur parçasına ne isim vermeyi düşünüyorsun? Sevgili yavruma hamileyken doğuma yakın zamanlardan birbirinden güzel çokça rüyalar gördüm. Bu o günlerde farklı şeyler yaşamış, çokça rüyalar gördüm. Rüya mı desem, hayal mı desem bilemiyorum ama en son gördüğüm rüyamda bana biri doğacak yavruma vereceğim adını da söyledi. Ahmed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed Muhammed. Dede çok mutlu oluyor. Bu isimler hem uygundur hem de çok güzeldir. Allah şanını da güzel etsin diyor dede. Burada bunu söylüyor. Bu isim konusunda farklı rivayetlerin olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım kıymetli dinleyenlerim. Gerçekten farklı farklı rivayetleri de burada görüyoruz. Abdülmuttalip dede, torunların en güzelinin doğumunun 7. günü. Büyük bir ziyafet tertip etmek için önce Ebu Talib'i çağırıyor. Büyük bir ziyafet tertip edecek Abdülmuttalip dede. Ey Ebu Talib, ey sevgili oğlum, bütün herkese yetecek kadar deve ve koyun kes. Sevgili torunumun şerefine Mekke halkına 3 kez yemek yedireceğiz. 3 defa yedirecek. Ayrıca ziyafete gelemeyecek evlere ve mahallelere de develer ve koyunlar keserek götürüp ikram edin. Öyle bir ziyafet vereceğiz ki insanların yanı sıra kurda kuşa varıncaya kadar bütün herkes istifade etmeli. Abdülmuttalip dede bunu söylüyor. Sevgili efendim oğluna, o da dikkatli bir şekilde babasının bu dediklerini aynen yapmaya çalışıyor efendim. Burada hem onun cömertliğini görüyoruz hem de gerçekten, hatta şöyle bir notu paylaşayım sizinle. Abdülmuttalip de gerçekten çok büyük bir ziyafet verdi. Öyle ki bu ziyafetten faydalanmayan hiçbir canlı kalmadı. Hatta vahşi hayvanlar bile nasiplenmişti. Ziyafet esnasında Mekke'nin önde gelenleri merak ettikleri soruyu soruyorlar. Ey Abdülmuttalip, doğumu sebebiyle bize ikramda bulunduğun bu oğluna, bak onlar da oğlu diyorlar, ne isim verdin? Ahmet Muhammed ismini verdim sallallahu aleyhi ve sellem diyelim mutlaka. Dudaklarımız kıpırdasın, sade gönlümüzden değil, sallallahu aleyhi ve sellem diyelim inşallah. Bu ismi duyan bunu içinden getirmesi yetiyor tabii ama muhakkak mutlaka ifade edelim. Bu isim hiçbir akrabanızda yoktu. Neden aile halkının ya da atalarının isimlerinden biri değil de bu ismi koydum? Sevgili torunumu, yücelerde Allah'ın, yerde de halkın övmelerini istedim. Muhammed kelimesi övülmüş anlamına geliyor kıymetli dinleyenlerim aleyhissalatü vesselam. Benim bu güzel torunumun şanı çok yüce olacak. Abdülmuttalip dede doğru söylüyordu. Dünya yaratılalı beri böyle bir güzel görmemişti çünkü. Güneş, ay, yıldızlar da böyle eşsiz bir güzel görmemişlerdi. Hava, toprak, su böyle bir güzele ilk defa şahit oluyorlardı. Güzelin güzelliği bütün güzelliğiyle gözler önündeydi. Güzelin güzelliği bütün güzelliğiyle gözlerimizin önündedir. Abdülmuttalip dedi, her zamanki gibi çevresiyle ilgileniyor, kimse bir sıkıntı çeksin istemiyordu. Bu hep böyle sürüp gidiyor. Mekke çokça insanın gelip gittiği bir uğrak yeri olmadan ziyade önemli bir ticaret merkeziydi. Bu yüzden gelen giden eksik olmazdı. Yine bu arada senenin belli zamanlarında süt anne adaylar da Mekke'ye gelirlerdi. Sanırım nereye doğru gittiğimi anladınız şimdi süt anne deyince. Mekke adetlerine göre yeni doğan çocuklar uygun yerlerde süt annelere verilirdi. Böylece çocuk temiz köy havasında sahrada daha iyi yetişir, daha sağlıklı gelişirdi. Ayrıca daha düzgün bir lisan öğrenirdi. Bu işi de belli bir ücret karşılığında süt anneler yaparlardı. Yani süt annelik çok ciddi bir meslek. Bugünkü deyimle sektör haline gelmişti. Ancak bu bir hayli pahalı işti. Bu yüzden herkes süt annelere veremezdi çocuğunu. Zengin ve önde gelenler verirlerdi ancak. Çocukların süt annelere verilmesinin birçok sebebi vardı. Bunların başında yukarıda belirttiğimiz gibi az önce yani çocuğun birçok bakımdan iyi yetişmesi geliyor. Ayrıca kırda yaşayan Araplar için de özellikle havasının temizliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığıyla bilinip tanınan yerlerde yaşayan şerefli kabileler arasında sağlam vücutlu ve sıkı etli yetişmelerini, düzgün ve pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi. Yani tekrar söyleyelim, gerçekten farklı bir medeniyete bakıyoruz bu pencereden. İnsanlar evlatlarını, oğullarını, torunlarını iyi yetiştirmek için yani sanki özel bir eğitim almışlar, pedagojiden, psikolojiden, şuradan buradan dersler görmüşler. Efendim, şöyle daha bir de sağlıktan tabii, yani böyle bir şey görüyoruz. Zannediliyor ki bazen bugün bir şeyler söylüyorlar, yeni bir kavram üretip sanki bu daha önce böyle bir şey yoktu gibi. Buyurun, işte görün, tablo bu yani. Daha Resulullah bebek yeni doğmuş ve orada o dönemin durumu bu yani. Mekke ve çevresi, Mekke çevresi harem deniyor ya malum. Orada oturan kabilelerinden süt annesi olanlar her yıl iki kez yaz ve güz mevsimlerinde Mekke'ye gelirler. Yeni doğan çocukları alırlar, ücretle emzirmek üzere götürürlerdi. Dedim ya sektör. Ve bu onların hayat tarzından biri. Geçimliği sağlarlar. İki sene az değil yani. İki sene sürekli para, hani aylık gibi veyahut da yıllık gibi para alacak yani iki sene boyunca. Çünkü iki sene sürüyor bu. Efendim Abdülmuttalip dede de sevgili torununu iyi bir süt anneye vermek için onların Mekke'ye geldiklerini duyar duymaz hemen yanlarına varıyor. Sevgili torununu kime teklif ettiyse almadılar. Onun yetim olduğunu duyanlar hemen dedenin yanından uzaklaşıyorlardı. Buna çok üzülen dede yine de ümidini kaybetmeden iyi bir süt anne arayışını sürdürüyor. Fakat kime teklif ediyorsa onun yetimliğini duyar duymaz hiç düşünmeden hayır diyorlardı. Şimdi böyle şeyleri dinlediğimizde, yazdığımızda, okuduğumuzda, konuştuğumuzda akla geliyor. Yani işte yetim milletin böyle birileri hakkında karar vermek, birileri hakkında ileri geri konuşmak çok kolay bir şey bekliyor ama böyle yapmamak gerekiyor. Niye? Şimdi kendimizi düşünelim. Eve katkıda bulunacağız, para kazanacağız. Çocuk alıp emzireceğiz efendim. Çocuk yetim. Şimdi Abdülmuttalip dedi fakir değil ama çok da zengin değil. Fakir değil ama çok da zengin değil. Bakın o kadar bir torun doğdu diye o kadar hayvanlara kesti, millete yedirdi. Abdülmuttalip dedi yani bundan şunu anlıyoruz. Sadece Resulullah Aleyhisselam için değil, torunlar için bunu yapıyor dedenin. Yani Abdullah da sayıyoruz yani 13 oğlu 6 kızı var yani dedenin. Yani 19, 13, 6 ne yapar? 19 değil mi? O kadar çocuğu var yani. Şimdi hepsinin çocuğu olmasa da yani mesela ben şu anda bir rakam söyleyeyim. Erkenden bir rakam. 66-67 kadar amca çocuğu bilirim. İsim isim. Liste yaptım yanım. Yani 60'ı geç 50-30-40 diyelim. en az 40 torun için bu kadar ikram ettiğini düşünürseniz dedenin fakir olmadığını görürsünüz yani. Bunlar gözden kaçmaması gereken hakikatler yani. Ama sadece Resulullah yapmış gibi anlaşılmasın. İşte arkasından böylesine bir adamın torunu, eşini, babası yok diye pek para, fazla para aramayız diye. Çünkü bazı yerlerde bugün de olduğu gibi onu kimisi şöyle yorumluyor. İşte babası olmadığı için dedesi de torunu başından savar. Bize doğduğumuz para vermez. Bugün öyle olmuyor mu? Bugün de var öyle. Bazı dedeler var. Böyle hiç torununu morunu görmezler. Bazı dedeler var. Torununa düşkündür. Alır onu yemeğe götürür. Bazı torunlar yemeğe götürülmeyi hak ettikleri gibi. Yani bugün öyle diyelim yani. Bu mesajlar varması gereken yere varıyor. Ben bunu söyleyeyim. Yani böyle dede de duruşunu ona göre ortaya koyacak. Torun da. Yani öyle olursa bu iş yürür yani. Torunu olanlara buradan böyle söylemiş olalım. Ve torunlar arasında da erkek olsun kız olsun herhangi bir ayrım yapmadan efendim çok böyle içten samimi muamele etmemiz gerekiyor. Ben tekrar altını çiziyorum. Yani dede her türlü fedakarlığı yapacak ama gelen süt anne burayı düşünemiyor. O şimdi çocuk alacak, biraz varlıklı bir ailenin çocuğu olsun, iyi para versinler. Yani evimi biraz rahat geçineyim. Onun derdi o. Yani bazen şiirler yazılıyor bu konuda. Destan gibi ifadeler kullanılıyor. İşte kadınlar almadılar da, parası yoktur da falan şöyle böyle. Hangisi bunlar böyle bir garip birini efendim evine yemeğe götürdü, bir yere götürdü, yemek yedirdi. Öyle ortalığa konuşmak kolaydır yani. Bunlar bununla geçinecekler. Yani çocuğun babasından, anasından alacakları parayla 2 yıl bu ev geçinecek yani. O yüzden öyle ezbere kurusu katmanın manası yoktur. Diğer taraftan süt anneler kafilesiyle beraber Mekke'ye gelenler arasında Halime Hanım ile kocası Haris de vardı. Halime. Bu Halime efendim Halime binti Ebu Züeyb bin Abdullah. Halime bildiğimiz bu Resulullah buna verilince artık biz buna Halime anne diyeceğiz. Ama şimdi Halime hanım diyelim. Kocası Haris de var. Fakat fakirlikten dolayı bunlar fakir. Fakirlikten dolayı zayıf düşmüş eşeği yüzünden en sona kalmışlardı. Bütün süt anneler birer süt çocuk bulmuşlar. Üstelik geri dönmeye hazırlanıyorlardı. Halime Hanım ise Mekke'ye geç girdiği için emzirecek bir süt çocuk bulamıyor. Görünüşte vah zavallı kadın diye üzülüyoruz. Ama biz hikaye biliyoruz ya, ne şanslı kadın diyoruz. Allah-u Teala kimi kime vereceğini, kimi kiminle tanıştıracağını, kime kimi sevdireceğini, kimden uzak tutacağını en iyi bilendir. Burada bunu görürüz. Ya görüntü olarak geç kaldı, eşeği cılızdı, yürüyemedi, öbürleri geldiler, aldılar, dönecekler. Ancak Mekke'ye girdi, süt çocuk bulamadı. Kalmamış. Oysa zengin bir süt çocuğa ihtiyacı var. Bulacakları bu süt çocuk vasıtasıyla ellerine bol para geçecekti. Ama bulamamıştı. Bir yandan zengin bir süt çocuk ararken bir yandan da kocasının yanına bıraktığı bebeği Abdullah merak ediyor. O da çocuk bebek kucağında kadının. Süt çocuk bulamayınca kocasının yanına dönüyor. Ağlamakta olan Abdullah kucağına alıp emzirmeye başlıyor. Bir yandan çocuğu emzirirken bir yandan da ne yapacaklarını efendim düşünüyor, konuşuyor, hal çaresi alıyorlar. Halime Hanım çocuğu emzirip yarım yamalak doyurduktan sonra yine kocasına veriyor. Şimdi dikkat edin, yarım yamalak dedim. Çünkü Halime Hanım'ın sütü de azalmış. Beslenemiyor ki kadın. Beslenemiyor. Peki neye güveniyor? Çocuğu alırsa parayı da alacak ve o paranın beslenecek. Hem süt çocuk doyacak hem oğlu Abdullah doyacak. Ama son bir ümitle tekrar araştırmaya gidiyor. Öteye soruyor, beriye soruyor, bulamıyor. Yorgun bir şekilde artık bir duvar dibine çöküyor. Herkes almış gitmiş. Orada duvar dibinde otursun. Abdülmuttalip dedeye gidelim. Böyle bakıyor, bir kenarda oturan yabancı bir kadını görünce yabancı bir hanım görünce Abdülmuttalip dede süt anne adayı olabileceğini düşünerek oraya doğru yürümeye başlıyor. Yanına varıp selam veriyor. Dedeyi duyan Halime hemen ayağa kalkıp selamını saygıyla alıyor. Dede bakıyor kadını tanır gibi. Sen nereden geldin? Seni tanır gibiyim. Kimsin sen ey hanım? Sa'd oğulları yani Beni Sa'd bin Bekr yurdundan Halime. Ne güzel, ne güzel. Sa'd ve Hilm. İki güzel hasrettir. Haslet, hususiyet yani. Dünyanın hayrı da, ebediyetin izzet ve şerefi de bunlardadır. Kadın bir şey anlamıyor. Söylediklerinizden bir şey anlamadım ey Mekke'nin efendisi. Sen de beni tanıyorsun demek. Seni herkes tanır ey Mekke'nin reisi. Ben de seni tanıyorum galiba ey Halime. Ben de seni tanıyorum galiba ey Halime. Elbette tanırsın ey Abdülmuttalip. Mekke reisi olup meşhur süt anneleri tanımamak olur mu hiç? Şimdi efendim burada bir şey paylaşmam lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşleri arasında Ebu Sufyan künyeli Mughire bin Haris bin Abdülmuttalip de var. Bu Ebu Sufyan Mekkeli de Ebu Sufyan değil, ondan karıştırmayalım. Ebu Sufyan Mughire, adı Mughire, Ebu Sufyan künyesi. Haris bin Abdülmuttalip yani dedenin bu torun, Mughire torun. Bu Ebu Sufyan künyeli Mughire, Abdülmuttalip dedenin torunu olup Hazreti Halime onu birkaç gün emzirmişti. Ancak bunun ne zaman yaşandığı net değildir. Ne zaman yaşandığı net değil. Resulullah Aleyhisselam'ın az önce söyledim. Efendim süt kardeşleri arasında Mughire de var. Şimdi ileride, tabii ileride diyorum ama yani burada size bunu göremeyeceksiniz. Ben çalışmalarımda bunu söylüyorum. Bu Mughire ile Peygamber Aleyhisselam beraber büyüyecekler. Ancak burada yeri geldi diye çünkü mutlaka bunu söylemem gerekiyor. Nasıl bir çalışma yapılıyorsa, nasıl yazılar yazılıyorsa tam anlayamıyorum ben. Biyografide ayrı ayrı okurken Mughire'nin Peygamber Aleyhisselam'ın süt kardeşi olduğu ifade ediliyor. Hem de amcaoğlu hem süt kardeşi olduğu ifade ediliyor. Peygamberlik döneminde peygamberimize hakaret edenlerden biri bu olacak. Uzun süre düşmanlık yapacak ama sonra hidayet nasip olacak ve sahabe olma şerefine erecek. Şimdi dedim ya kıymetli dinleyenlerim boşluk kalmasın diye söylüyorum. Boşluk kalmasın diye söylüyorum. Halime ile dede görüşüyorlar. Resulullah ona verecek. Halime Mekke'ye geldiğinde mi Mughire'yi emzirdi? Annesi Halime'nin yurduna gidip oğlunu ziyarete gittiğinde beraber gittiler orada mı emzirdi bilmiyoruz. Ama bütün kaynaklar Ebu Sufyan Mughire bin Haris'in Resulullah Aleyhisselam'ın amcası oğlu ve süt kardeşi olduğunu söylerler. Bunu arada bir dipnot şeklinde vermiş olduğum. Dede böyle söylüyor. Ey Halime, benim yanımda dünya tatlısı yetim bir çocuk vardır. Beni Sa'd kadınlarına, yani Sa'd oğulları kadınlarına süt annelik için teklif ettim. Fakat yetim olduğunu duyunca kabul etmediler. Yetim olduğunu duyunca kabul etmediler. Evet. İşte her şey böyle birçok yerde böyle geçerli oluyor. İnsanlar tabii üzülüyor. Yani nasıl olacak bunu nasıl çözeceğiz diye düşünmemiz de gerekiyor ama bir türlü işte çözüm bulamıyoruz yani maalesef. Yani maalesef böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız efendim. Yetim olduğu için diyor efendim kabul etmediler diyor Abdülmuttalip dede. Yetim mi dedi? O da ne yapsın? Para kazanacak. O da yetim mi dedin diye takılıyor. Evet ey Halime, sevgili torunum daha dünyaya gelmeden babası öldü maalesef. Süt annelik yapsınlar diye kime teklif ettimse almaya yanaşmadılar. Yetim çocuğu ne yapalım? Biz alacağımız süt çocukların babalarından iyi bir ücret almayı ve çokça ikram görmeyi umuyoruz diyerek çekip gittiler. Her süt anne bir süt çocuğu bulduğu için benim sevgili torunum öylece kala kaldı. Sen alır mısın ey Halime? Onu alırsan belki de onun yüzünden saadete, mutluluğa ve belki bolluğa da erersin. Ne dersin ey Halime? Şimdi ben tekrar aynı şeyi söylemek istiyorum. Böyle bir teklif bize yapıldığında, yani geçimimiz süt emzirerek sağlıyorsak, bu süt emzirme de böyle 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık meslek değil. Bebek yoksa süt olmuyor biliyorsun. Ya yani o kadın da doğum yapmış olacak. Bebeği olacak ki sütü olsun. Dolayısıyla o 2 yıllık fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. İyi değerlendirmesi, eve gelir o şekilde gelecek. Hadiseye böyle bakıldığı zaman problemin o boyutu daha farklı anlaşılmış oluyor. Ben bunu burada ifade edeyim. Halime Hanım akıllı bir kadın. Bana biraz müsaade et de gidip kocama bir danışayım. Seni burada bekliyorum ey Halime diyor. Abdülmuttalip dede bir kenarda oturmakta olan bu hanımın oturuşunu, selam verdiğinde hemen kalkıp edeple cevap verişini, hal ve hareketlerini dikkatli bir şekilde tartarak ölçüp biçtikten sonra bu teklifi yapmıştı. Görüp anlayabildiği kadarıyla Halime Hanım sevgili torunu için iyi bir süt anne olacak bir yapıdaydı. Daha önceden de biraz tanıyor olsa bile şimdi ilk defa görür gibi incelemişti onu. Bu da oldukça önemli bir durum. Diğer taraftan Halime Hanım aceleyle kocasının yanına dönüyor, durumu kısaca anlatıyor ve Mekke'de bu yetim çocuktan başa emzirilecek çocuk kalmamış. O çocuğu almak zorundayız sanki. Bütün süt anneler birer ikişer süt çocukla dönerlerken ben yurdumuza eli boş dönemem. Ne dersin ey Haris? Gidip o yetim çocuğu alayım mı? Bakın birer ikişer iki çocuk alanlar da var. Sütü bol kadınlar. Ne dersin alayım mı? Başka çaremiz yok ki ey Halime. Kim bilir belki de Allah o yetim çocuk yüzünden bereket ve bolluk ihsan eder bize. Dedesi de öyle söyledi. Öylesi gidip al onu ey Halime. O yetim çocuğu alacağım ey Haris. O yetim çocuğu alacağım. Evet kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala kimi emanet edeceğini, vereceğini en iyi bilendir. Yani hikaye bu anlattıklarım size hiç yabancı değil biliyorsunuz. Ama burada dedenin nasıl hassas durduğunu ki biraz sonra anneyle beraber aynı şeyi göreceğiz. Süt anne adayını incelemede, çocuğu ona verme karar aşamasında böyle kılı kırk yararak deriz ya, öyle bir duruş içinde olduklarını görüyoruz. Ancak bugün süremiz burada dolduğu için devam edemiyorum. İnşallah haftaya yeni bölümüyle ve Resulullah Aleyhisselam'a daha yakın olma, yakınımız olarak hissetme, onu gönlümüzün tamamına alma ve onu örnek alma arzusuyla, duasıyla ve haftaya görüşmek üzere tekrar hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum efendim.